destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade, program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Recep Özlem iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmek isterseniz hem telefon numaralarımızı hem de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabımız TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr, telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463-34-19, 312-463-34-21. Destek Hattı'nda daha önceki programlarımızda sizlerle din ve ahlak eğitimi üzerinde konuşmuştuk ama o kadar derin ve geniş bir konu ki bu konuyu bir programa sığdırmak mümkün olmadığı için bugün de yine o konu üzerinde sizlerle hem bilgi paylaşımı yapmak hem de bu noktalarda nelere dikkat etmemiz gerekir bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii din eğitimi, ahlak eğitimi dediğimiz zaman biz biliyoruz ki eğitim biraz daha kapsamlı. Yani eğitim doğru bir davranışı geliştirmek, kişide istendik davranışları oluşturmak olarak değerlendiriyoruz. Çok geniş kapsamlı. Öğretim dediğimiz nokta da o konuyla ilgili bilgileri öğretmek ve kişilerin öğrenip öğrenmediğini işte bir sınavla tespit etmek. Yani burada aslında din ve ahlak dediğimiz zaman öğretilen ama hayatın içinde gerçekten kişinin bir birey olma yapısında, kişiliğinin oluşumunda şekil veren ve önemli taşlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi insan kontrollü bir varlık ve sınırları çizilmesi gerekiyor. Eğer kişiye bir sınır çizmezseniz ve kontrolsüz bırakırsanız tabii bu diğer hayvanlar için de geçerli, bitkiler için de geçerli. Yani onlarda da bir mutlaka bir kontrol lazım ama onlara bir sınır çizmeniz mümkün olmuyor. Kişiye sınır çizmek aslında kişinin iradesini kullanmasını sağlamak. Doğruları öğretip kişinin akıl ve duygu arasındaki kontrolünü sağladıktan sonra o kişinin doğru insan olmasını sağlamak amacımız bu. Ama tabii bunu yaparken kişi hangi kurallar çerçevesinde yaşayacak? Yani neye inanacak? Neye kendini yaslayacak? Veya hangi doğruya göre yaşayacak diye baktığımızda inanan insanlar için Kur'an ve sünnete dayalı bir yaşam olarak düşünüyoruz bu noktada. Yani birey, evet ben inanan biriyim. Yaratılış amacım belli. Ve buna göre hayatımı devam ettirmeliyim diye düşünmeli. Tabii bunu düşündüğünüz zaman da nedir çizgilerimiz? Yani ne isteniyor bizden? Tabii din ve ahlak eğitimine baktığımız zaman burada ibadetler olarak daha çok algılıyoruz. Yani kişinin ibadet boyutu, dini faaliyetler, işte namaz kılmasıdır, oruçtur, haçtır, umredir gibi dini faaliyetlerden Kur'an-ı Kerim okuması, Kur'an-ı Kerim anlaması gibi daha çok ibadetler ve kişinin kendi iç dünyasında belki yaradanına karşı sorumluluk hissettiği o ibadetleri yapabilmesi boyutunda gibi bakılırken aslında bütün bu ibadetlerin bireyin daha doğru, daha iyi bir insan olması için kendi iç dünyasındaki istekleriyle ona sunulanlar arasındaki o dengeyi kurmasına sağlayan bir nokta. Biz biliyoruz ki insan bireysel bir varlık ama bir noktada da toplumsal bir varlık. Neden? Çünkü tek başınıza yaşar gibi olmanıza rağmen toplumun kurallarına göre yaşıyorsunuz ve toplumun birçok kuralları var. Din kuralları, ahlak kuralları, gelenekler, görenekler, hukuk kuralları var. Bunları biz hep bir eğitim dahilinde alıyoruz. Yani çocuklarımızı yetiştirirken nasıl iyi insan olunur ve biz iyi insan olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor veya sağlıklı bir birey nasıl yetiştirilir? Bütün bunlara baktığımızda din ve ahlak bunların temelinde olması gereken nokta. Tabii biz çocuklarımızı dini eğitim olarak dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim öğrenme. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyabilme. Anlamak çok da mümkün değil. Çünkü Arapça veya o noktada Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek kadar bu konudaki yeterliliklere sahip değiliz. Bu genellikle işte bu konuda eğitim almış uzmanların veya bu hocalarımızın yeterlilikleri içinde oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlama dediğimiz zaman dönüp bakıyoruz hayatımızda bunu ne kadar yerleştirmişiz. Tabii biz burada çocuklar ve gençlerle ilgili konuştuğumuzda ilk önce şunu söylemek istiyoruz. Yani evet çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyabilsinler. Yani nasıl ki bir başka bir dili öğreniyorsa Kur'an-ı Kerim'i de okuyabilsinler veya işte sureleri ezberleyebilsinler. İbadetlerini yaparken bunları uygulama konusunda sıkıntı çıkmasın ve yaratılışın nedenini öğrensinler. İşte İslam dininin, peygamberinin hayatını öğrensinler, ahlaki hayatı öğrensinler diyoruz ama işte asıl orada başlıyor. Aslında din ve ahlak eğitimi ailede alınan demiştik. Ailenin vermesi gereken bir eğitimdir. Ama maalesef biz aile olarak çocuklarımıza bu noktada rol model olarak onların bizi taklit ettikleri veya bizi örnek olarak aldıkları dönemler içinde onlara doğru insan olabilmemiz için ilk önce anne baba olarak bizim bu din ve ahlak eğitimini ne kadar almışız ona bakmak lazım. Genellikle böyle toplumumuzda, bizim Türk toplumunda işte ya bak bir de Kur'an okuyor, bir de örtülü, bir de inançlı bir insan ama bak ticaretinde işte dürüst değil ya da işte sakallı bir adam ama yaptığı işe baktığınız zaman yalan söylüyor. Ya da yani işte bu ailede işte hoca, imam ama çocuklarına bakıyorsunuz hiç inançla alakası yok gibi. Genellikle bu dini anlamda görüntüleri ya da bunu dini yaşamaya çalışan insanlarda genellikle o doğru davranışı bekleyen ifadeleri görebiliyoruz. Demek ki insan aslında yaratılışında iyilik ve iyi insan olma özelliği var. Ama belli yaşlardan sonra istedikleriyle doğrular arasındaki dengeyi kurmaya çalıştığında orada istedikleri şeyi bir ölçütün üzerine oturmadığında sıkıntı çıkıyor. Mesela hukuk kurallarında nedir? Başkasının hakkına belli bir çizgiler vardır. Hakkına girdiğinizde, birine zarar verdiğinizde hukuk sizi cezalandırır. Ve bunun noktasını işte dünyada ödersiniz. İşte ama şey din noktasında ve ahlak konusunda dünyada değildir bunun cezası. Ahirettedir bunun cezası. Nedir yani işte Allah Cenab-ı Hak der ki kulum eğer sen bir kulu incitirsen, kalp kırarsan yaptığın ibadetler ahirette kabul olmaz der. Ya da der ki haram yersen haramın ahiretteki İşte cehennemle cezalandırılırsın ya da birine haksız bir işlemde bulunursan ya da birini öldürürsen veya hırsızlık yaparsan bunun cezası budur gibi. Tabii hukuk sisteminde ya da normal ahlaki sistemde bunların cezaları olmakla beraber daha çok ahirette bunun karşılığını aldığı için biz sanki hani bu yaptıklarımız çok da bize bağlamıyor ya da çok da önemli değil gibi biraz daha dini konuda daha rahat davranabiliyoruz. O yüzden de çocuklarımızı aslında dini dediğimizi öğretim ve eğitim olarak ayırmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle beraber Kur'an ahlakına göre yaşayan bireyler yetiştirebilmemiz için bizim ilk önce bizim gerçekten anne baba olarak Kur'an ahlakını yaşayan anne babalar olmamız gerekiyor. Tabii buna baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bir anne ve baba karı koca olarak birbirlerine karşı saygıları nasıldır, sevgileri nasıldır? Birbirlerine karşı hürmet ederler mi? Birbirlerini dinlerler mi? Birbirlerinin sorunlarını konuşurken acaba hoşgörüleri var mıdır? İşte saygı kavramını dikkate alırlar mı? Bu bir ahlaktır. Temelinde dinden çıkan bir noktadır. Çünkü kalp kırmamanız gerekir. İnsanları incitmemeniz gerekir. İşte bir farz edin ki daha çok gelin kayınvalide problemlerine baktığımızda bir bakıyorsunuz büyük küçük arasındaki denge, büyüklere saygı duyulması, küçükleri de büyüklerin sevmesi ve onlara değer vermesi anlamında yine bir din ve ahlak kavramı karşımıza çıkıyor. İşte eve misafir kabul etmede evlilikle ilgili sorunları gördüğümüzde bir bakıyorsunuz ki aslında misafir ağırlamanın ne kadar önemli olduğunu ve bunun dinde ve ahlaki yapıda çok değerli olduğunu görebiliyorsunuz. Şey komşu olarak birbirimizi rahatsız etmemek konusunda bir bakıyorsunuz ki dinde komşu hakkı devreye giriyor. Ya yani işte nedir komşu hakkı? Hem birbirinizi rahatsız etmemek, hem komşuya sıkıntı vermemek, hem komşunun ihtiyaçlarını o aradaki duvarı kaldırdığınızda sanki tek bir aile gibi karşılamak ama mahremiyetine de saygı göstermek. Bir yanda da belki komşudan gelen sıkıntılara katlanmak. İşte din der ki kişi öldükten sonra kabre gidene kadar 7 yerde komşu hakkı sorulur. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir noktada sosyal bir düzenleyici, toplumun dengesini korumada önemli bir durum olduğunu söylüyoruz. İşte komşu hakkı dediği zaman oturduğunuz yerden 40 tane aile sizin komşu hakkınıza giriyor. Biz işte apartman hayatında yaşıyoruz, ben bu komşu hakkından muafım diyemiyorsunuz o noktada. İşte birçok yerde akraba hakkını devreye sokuyor. İşte akrabalarınızı mutlaka ziyaret edin. Akrabayla ilgili noktada akrabayla ilişkiyi kesmek ömür kısalığına ve rızık azalmasına neden olur diye Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Burada ne var ortaya çıkıyor? İşte aslında akrabayla ilişkiler zordur. Çünkü sizin orada katlanmanız gereken durumlar olabilir. Görümceniz, kayınvalideniz, amcanız, yengeniz, halanız sizin istediğiniz gibi olmak durumunda değiller. Ya da onlar açısından siz onların istediği gibi kişi değilsinizdir. Burada çatışma çıkmaması için din bir noktada bir sosyal düzenleyici olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz hep diyoruz ya, din eğitimini çocuklara verelim diyoruz. Evet, tabii ki bunlar en güzeli, Kur'an kurslarında bunları vermeye çalışıyoruz. Kur'an kursları çocuklarımız için özellikle yaz tatilinde bunu öğrenmesi için çok önemli nokta. Devlet kontrolünde olan ve devletin tarafından yetiştirilmiş gerçekten doğru bir temele dayanan, dini doğru algılayan bir sistem içinde çocuklarımıza bu din eğitimini orada vermemiz gerekiyor. Ama burada işte anne baba hassasiyetini yine konuşmuştuk sizlerle. Bununla ilgili bizim bir sorumuz var. Betül Hanım bize sosyal medya hesabından ulaşmış. Kızım 5 yaşında. Ben yaşına uygun din eğitime başlamak istiyorum. Ancak eşim bunun için erken olduğunu, büyüdüğünde de zamanla kendisinin isteğiyle bu eğitim alması gerektiğini söyleyerek karşı çıkıyor. İşte bu konuda ne yapmalıyım diye sormuş. Buradaki işte nokta, yine aynı duruma geliyoruz. Yani dini eğitime başlamak istiyorum dediğinde annemizin söylemek istediği nokta, durum burada. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretmek, sureleri ezberletmek, işte belki işte bir sofraya oturduğunuzda besmele çekmek, yemekten kalktığımızda bir sofra duasını okumak. Hep şunu görmüşüzdür çocukluğumuzdan itibaren, yabancı filmlerde, böyle Avrupa Amerika'nın işte batılı filmleri izlediğimizde hep sofraya oturduklarında böyle aile bir dua şeklinde bulunurlar ve sofradan kalktıktan sonra da mutlaka onların bir duaları vardır. İşte hep görürüz onların bayramlarında, kendi dini bayramlarında mutlaka bir paylaşımı gösteren ve dini fikirler olan noktalar vardır. Ama biz nedense çocuklarımızla masaya oturduğumuzda işte bir oturup da bir besmele çekip bir duayla başlamak, yemek bittikten sonra bir duayla bitirmek konusu sadece sanki bu çok dini hayatı yaşayan insanlara has bir özellikmiş gibi sunulur. Halbuki bir yemeğe başlarken bir bereket ifade etmek ve bir birlik içinde bir duayla başlamak ve bitirdiğinde de bereketin devamı adında bize bu nimetleri verene şükredenle bitirmek aslında bir insan için sonsuz bir güven duygusudur ve gerçekten görevini yerine getirmenin de bir huzuru olur insanda. Şimdi bunları çocuklarımıza öğretmek çocuklar için çok önemli. Düşünün, bir sofradasınız, yemek yiyorsunuz, duayla başlıyor ve duayla başlarken de herkes birbirine o nimetin kıymetini anlatacak şekilde de bittikten sonra hani Allah'ım bu nimetleri verdiğin için sana şükür olsun diyor. Şimdi ne oluyor bu çocuk burada? Birliği, beraberliği, bir nimete yediği bir yemeği sunana şükretmenin kıymetini anladığında da anne babaya da teşekkür etmeyi öğreniyor. Ya da yemeğin sonunda yemeği pişiren anneye teşekkür edilmesi dini noktada baktığınızda bir şükür kavramına giriyor. Yani Cenab-ı Hak bana şükretmek mi istiyorsunuz? O zaman kullara teşekkür edin diyor. Yani demek ki burada aslında dini eğitime başlamak istiyorum dediğinde anne geç bile kalındığını düşünüyorum. Çünkü dini eğitim dediğimiz, yani kişinin şeklini oluşturan ahlaki değerlere ve onun hayatında ayıramayacağımız, yani bir insanı din veya dinsiz diye ayıramayacağımız bir noktalarda bu eğitim dediğimiz konu zaten aileden mutlaka küçük küçük başlamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenmek, sure ezberlemek veya İslam dininin gerektirdiği bazı işte sofra duasıdır, yatarken dua etmektir gibi duaları da öğrenmek için 5 yaş çok çok uygun bir dönem. O yüzden de büyüdüğü zaman kendi isteğiyle bunu alabilmesi için kişinin o isteği içinde oluşturmak, bu da tabii yine ailelerin bilinçsiz ifadelerinden bir tanesidir. Kendi istesin diye. İstek güdüleme ile olur, motive etmekle olur, kişide farkındalık oluşturmakla olur. Bir şey isteyebilmesi için kişinin onu fark etmesi, o fark ettiği şeyde sizin onu motive etmeniz, onu güdülemeniz ve ihtiyaç haline getirmeniz gerekiyor ki çocuk bunu hissetsin. Eğer çocuk bu noktayla hiç karşılaşmamışsa, yani bir evde Allah peygamber sözü geçmiyorsa, ibadetlerde eksiklik varsa ve sadece dünyaya yönelik bir yapıyla yaşanıyorsa, çocuk bu noktada ya evet ben bir yaratıcım var, ben bu yaratıcıyla bağ kurayım ya da onunla gibi şu görevlerim var bunu demesi mümkün değil. O yüzden bunlar genellikle bilinçsiz söylenen ifadeler. Bunu çok duyuyoruz. İşte hocam ben din konusunda hani İslam dininde zorlama yoktur denen bir durum olduğu için yani ben çocuğumu zorlamıyorum. Zaten hani burada zorlamayın da deniyor. Buradaki biz zorlamadan zaten bahsetmiyoruz. Öğretmek başkadır. Bir şey zorlamak başkadır. Öğretmede zorlanma yoktur. Neden? Çünkü çocuğun öğrenmeye açık olduğu dönem dediğimiz 11 yaşına kadar öğrenmeyi reddetmediği dönemde ki bu her türlü öğrenme için işte kuralları öğrenmedir, alışkanlıkları kazanmadır veya okuma yazmayı öğrenmektir, matematiksel işlemleri öğrenmektir, yüzmeyi öğrenmektir, belki işte bir satrancı öğrenmektir, resim yapmayı öğrenmektir, Kur'an-ı Kerim okumayı belki işte şarkı söylemeyi öğrenmektir. Birçok öğrenme vardır. 11 yaşına kadar olan bu öğrenmelerde çocuklar red kullanmazlar. Sadece biz onların hangi, o yaşta kaç dakika ve ne kadar süreyle hangi teknikte bunları öğrenebileceğini bilip ona göre öğrettiğimizde bir sıkıntı olmaz. Zorlanma dediğimiz nokta kişi öğrenme dönemini geçmiştir. Farkındalık geliştirme yaşında geç kalmışızdır ve çocuk artık hani ben bunu yeniden fark edeyim, yeniden öğreneyim dediğimiz o beyindeki o kısımlar açılmamıştır. O yüzden de bu farkındalık olmadığı için kişi belli bir yaştan sonra da bunu geliştirebilmek için o gayret etme dediğimiz bölüme geçemez. O yüzden de dinde zorlama yoktur ama dinde öğretme vardır ki Peygamber Efendimiz 7 yaşında namaza başlatın diyor. Başlatmayı biz 7 yaşında başlamamız gerekiyor ki 11 yaşında da çocuk bu namaz konusunu artık kılabilsin o noktada. İşte oruç konusunu ne yapıyoruz? Çocuklara yarım gün tekne orucu dediğimiz, ödüllü oruçlar dediğimiz oruçlar tutturuyoruz ki çocuğun biraz sabır duygusu gelsin. Yani aslında bizim yaratılmış olduğumuz formumuzda dünyada büyüdükçe akıl kavramını kullanırken aklı duygular yönetmeden yani duygulara esir etmeden aklı doğru şekilde kullanabilmemizin çizgileridir din ve ahlak. O yüzden de bizim orada büyüdükçe aklımızı kullanmayı ve kendimizi sorgulamayı ve bu dünyanın sonunun nerede bittiğini, bittikten sonra neler olacağını, dünya yaşarken bizim uğradığımız haksızlıklardaki adalet kavramının nerede olacağını, insanların arasındaki farklılıkların nedenleri gibi birçok şeyi düşünmek, idrak etmek ve sorgulamak için mutlaka bu dini ve ahlaki yapının da olması gerekiyor. O zaman din ve ahlak eğitimi dediğimiz kısmının öğretim kısmı yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve işte belki Arapça öğrenme ve sureleri ezberleme, ibadetlerin yapılış şekillerini öğrenme gibi noktalar mutlaka bir okul kontrolünde öğretilmesi gerekiyor. Ama şöyle söyleyelim, toplumda muzdarip olduğumuz sıkıntılar bizi zora sokan noktalar var. Bir kişinin ağzından çıkan sözle biz kalbimiz emini olmuyor. Gerçekten öyle mi söyledi diyoruz. Çocuk belki annesine soruyor beni seviyor musun? Seviyorum diyor. Diyor ki gerçekten mi seviyorsun gibi söylüyor. Neden? Çünkü insan davranışsaldır. Çocuk anne seviyorsa neden kızıyor diye düşünüyor. Anne seviyorsa neden acaba bu noktada anne bana vuruyor belki ya da istediğimi yapmıyor gibi düşünüyor. Halbuki sevmenin bir noktası da o kişinin iyi olması için anne ve babanın onu o kurallar dahilinde yetiştirmesidir. İşte din de kulu iyi insan yapıp Öldükten sonra da ona vaat edilen o cennete gidebilmesi için burada o kurallar sistemini uygulaması gerekiyor. Genellikle gençlerle konuştuğumda hep şunu söylüyorlar. Neden hocam bunlar bizim görevimiz, yapmasak ne olur? Yani Allah'ın ihtiyacı mı var bizim bunu yapmamıza? Yani biz bunu yapmazsak ne olur gibi sorguladıklarında, yani sorduklarında daha doğrusu, sorgulama olmuyor bu noktada. Hep şunu söylüyorum. Yapılan ve sizden istenen görevlerin sizin üzerinizdeki etkilerini neden düşünmüyorsunuz? Yani namaz kılmanın bir günde 5 vakit bir disipline soktuğunu, işte abdest almanın bir temizlik ve düzen kuralının olduğunu bakıyorsunuz, sağlıkla ilgili noktaya bakıyorsunuz, hijyen için işte ellerinizi çok daha işte sıkı ve ovalayarak yıkamamız gerektiğini söyleniyor. İşte abdeste bakıyorsunuz, işte parmak aralarını ya da yüzükleriniz varsa oynatarak abdest alın gibi söyleniyor. İşte bir bakıyorsunuz kişinin namazdaki yaptığı günlük hareketlere baktığınızda, işte boyun kaslarının çalışması için, diz kaslarının çalışması için, bedende belli bir sağlığın olması için gerekli olan bir nokta. Şimdi bütün bunlara baktığınızda aslında bir yandan fiziksel anlamda bizde bir düzen oluşturuyor. Bir yandan işte oruç olarak baktığınızda başka insanları anlama, ihtiyaç sahiplerinin farkına varma, yediğiniz yemeklerin şükrünü bilme, nimete saygı göstermek ya da onların kıymetini anlama gibi, arada bir yokluğunu hissederek bunu anlama yapmayız mı anne baba olarak çocuğunuza? Bak bunu verdim, sen bunun kıymetini bilmiyorsun, şimdi bu senin elinden alacağım, bir ay sana bu yasak, farkına varırsan ve bunu iyi kullanırsan vereceğiz diyoruz. Ne yapıyoruz? Bir noktada mahrum bırakıyoruz. Aslında mahrum bırakmamızın altında da yine o insana doğruluğu öğretmek için. Bir çocuk düşünün, okula gittiğinde okuldan kaçıyor, dersleri dinlemiyor, işte sigara içiyor veya da yanlış arkadaşları var. Siz böyle bir çocuğun sorumluluklarını yerine getirmediğini gördüğünüzde öğretmen, idareci ve veli olarak bu çocukla ilgili birçok uygulamalar yaparsınız ve ona bu davranışlarını cezalandırarak düzeltmeye çalışırsınız. Yani bu cezanın amacı ona zarar vermek değil, tam tersi ona yaptığı hareketleri, o yaptığı yanlışları yapmasını engellemek, onun farkındalığını yükseltmek. O zaman demek ki aslında bir noktada da bize Cenab-ı Hak bizim iyi insan olmamız için bazı cezaları bize söylüyor. Ya da işte diyor ki bunlar olmazsa mahrum olabilirsiniz diyor. Yani iyi olmamızı istiyor. İyiden kimin şikayeti vardır? Hiç kimsenin şikayeti yoktur. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki işte hocam biz hani çok işte dinin noktayı bilmiyoruz, şunu bilmiyoruz filan. İşte nasıl yapacağız gibi söyleniyor. Aslında herkes bunu biliyor. Niye? Öyle ortak özellikler vardır ki onlar olmadan siz sosyal hayat içinde yaşayamazsınız. Yani hep herkes, kim hoşgörüden rahatsızlık duyar? Hoşgörü çok önemlidir. Hoşgörü nedir? Hem kendinizle ilgili noktada yaptığınız doğruları görüp yanlışlarınızı kendinizi suçlamadan tespit edip onları yapabilme noktasına gitmek. Etrafınızdaki insanlara hoşgörü nedir? Onların yanlışlarını söylerken gerçekten onları incitmeden, kırmadan, hor görmeden onları, onların hayatındaki yanlışları düzeltebilme amacıyla tepkilerimizi ortaya koyabilmek. Şimdi bu ortak bir değer. Bu İslam'da da hoşgörü en önemli nokta. Temizlik. İslam dininin en önemli özelliklerinden biri, çocuklarımıza temizliği öğreteceğiz. Şimdi temizlik alışkanlıklarını çocukluktan itibaren öğretmemiz lazım. El temizliği, tuvalet temizliği, kullandığı mekanı toplama veya işte çöpünü, yediği bir şeyin çöpünü götürüp çöpe atma, etrafa atmama, bütün olaylara baktığımızda gerçekten inanan bir insanın camı açıp da işte bir çöpünü dışarı attığını gördüğünüzde buna inanan bir insan olarak kabul edemiyoruz. Yani belki işte namaz kılıyor olabilir, belki görüntüsü olarak İslami görüntüsü olabilir ama o çöpü dışarı atması ondan henüz daha ders almadığını gösterir. Ha, bunu yapmasın mı? Hayır, bunu da yapsın. O ayrı bir mesele ama yaptığımız ibadetler bizi bir şekle sokması. Yani şey gibi düşünün, okula gidiyor çocuk ama hiçbir şey öğrenmeden geliyor ve karne sıfır. O zaman bu kadar emeği niye yapıyoruz gibi. O yüzden de tabii Kur'an-ı Kerim eğitimi mutlaka, Kur'an-ı Kerim'in kendi diliyle okumayı mutlaka öğrenmemiz lazım. Yani bunu Türkçe'ye çevirelim, ben Türkçesi öyle bir nokta yok. Neden? Çünkü O şekildeymiş ve biz o şekilde onu öğreneceğiz. Onun yanına eklememiz gereken nokta var. Ne yapıyorsunuz onun yanına? İşte Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaktır, tefsirdir. Bunları öğreniyoruz ki onu anlayalım da bizden Allah ne istemiş? Yani bizi yaratmış ama ne istiyor bizden? Akşam eşiniz ne istiyor? Bunu düşünüyorsunuz. Okulda bir öğretmen ne istiyor? Onu düşünüyorsunuz. Ya da arkadaşlarınız sizden bir şey istediği zaman onu anlayıp onu yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ki bu alemde bizden gönderdim ve sizden bir şeyler istiyorum diye bir kılavuz gönderilmiş. O kılavuzu Arapçasıyla da Türkçesiyle de iyi anlamak ve çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Şirin Hanım sosyal medya hesabından bize ulaşmış. 3 yaşında kızım var. İkinci kızım hamileyim. Kayınvalidemle birlikte oturuyorum. Kızım her ağladığında istediklerini yapıyorlar. Bu da şımarmasına neden oluyor. Uyardım da ağlamasına da dayanamıyorum diyorlar. Çocuğumun doğru yetişmesi açısından kayınvalidemle ve çocuğuma nasıl davranmam doğru olur? Şimdi bakın burada mesela bir ahlakla alakası var. Şimdi 3 yaşındaki çocuğun bir zeka seviyesi var. Yani aklı var. Yani düşünelim ki 110 bir zeka bölümü var. Yani 3 yaşındaki çocuk zihinsel anlamda 3 yaşındaki zeka göstergelerinde yerinde bir sıkıntı yok. Bu çocuğun 13 yaşında ondan beklediğimiz performansları yerine getirebilmesi için yani ders çalışmak, odasını toplamak, arkadaşlarına yardımcı olmak, ibadetlerini yapmak, büyüklerine karşı saygılı olmasını istemek gibi bunları yapabilmemiz için çocuğun istediği bir şey olmadığında onu ağlayarak sahip olmayı değil de istediği bir şey olmadığında ağlasa bile demek ki bu benim ihtiyacım değil ki. Bana büyükler bunu vermiyorlar. O zaman ben bunu istemeyeyim. İstediğim şey doğru değil düşüncesinin gelişmesi ve bu duyguyu öğrenmesi gerekiyor. Şimdi demek ki biz burada ağladığı zaman ona dayanamadığımızda bugün ona verdiğimizde çocuğa şunu söylüyoruz. Sen bir şey istedin. İstediğin şey olmadığında ağlayabilirsin ama ağladığın zaman ben sana bunu veririm. Şimdi dilin en temel noktası nedir? Sabır duygusu. Nedir? İhtiyaçları doğru tespit edebilme duygusu. Şimdi israf konusunda bakıyorsunuz herkes ihtiyaçlarından fazlasına sahip. Ve ihtiyacından fazlasına sahip olmasına rağmen o yokluk duygusunu farz edelim ki ihtiyacı olan bir ayakkabısı var. İhtiyacından fazla 3-4 tane de ayakkabısı var. 5. model yok diye hissediyor. Yani o 5. ayakkabısı yok diye bir üzüntü ve duygu yaşıyor. Bunu yaşarken de ne yapıyor? İşte psikolojik anlamda sıkıntı çekiyor. Ben tahammül edemiyorum. Hadi bakalım öfkelenebilirim diyor. Ya da öfkemi kontrol edemiyorum. İlaç kullanabilirim diyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir insanın ihtiyaç olmayan bir noktadan dolayı lüzumsuz dediğimiz yani gerçek olmayan o duyguları, sanal duyguları gerçek şekilde yaşayıp onun mutsuz olmasına ve kendine zarar vermesine vesile oluyorsunuz. O yüzden de aslında büyüklerin yani kayınvalidenin bu noktada hanımefendiye yardımcı olmaları gerekir. Söyleyecekleri nokta şu olması gerekiyor. Senin 3 yaşında bir kızın var. Diğer bebek de gelmeden biz bunu kuralları öğretelim. Her ağladığın, istediği olmadığında ağladığında biz onun istediğini karşılamayalım ki iki bir çocukla olduğunda zarar görme. Ya da şimdi bebek doğduğunda diğer çocukla ilgilendiğinde kızımızın aklı gelişmediği için 3 yaşındaki idrak aklı yani ben bu benim ihtiyacım değil bunun için ağlamayayım gibi duygu kontrolünü sağlayacak ki akıl piyasaya çıksın. Bu gelişmediği için kardeş dünyaya geldiğinde kardeşin varlığını da kabul etme noktasında çok ciddi zorlanma yaşayacak. Beraberinde bakın kıskançlık duygusu gelişecek beraberinde. Arkasından öfke duygusu gelişecek. Bunlar gelişti. Şimdi düşünün 13 yaşında kıskanan, öfke duyan bir çocuk ortaya çıktı. 23'te, 33'te, 43'te şimdi ahlakı zayıf bir çocuk ortaya çıktı. İstediği kadar buna Kur'an-ı Kerim'i öğretin, Arapça okusun ama yine de bir bu noktada bu huyu düzeltmesi gerçekten çok çok çok idrak olacak ki düzeltme noktasında gerçekten bunu yapabilsin. Onun için de bizim burada belki kayınvalidemize söyleyeceğimiz nokta şu olacak. Anne biliyorum sen bu noktaya dayanamıyorsun. Tamam ama ben senden rica ediyorum. Bir hani bu noktada benim kurallarıma uyman daha doğru olur diyebilirsiniz. Bunu diyemedik. Burada anneye düşen nokta şu olabilir kızı için. Eğer benden bir şey istediğinde sen ağlamaya devam edersen, bunu da babaannem verirse, ben o zaman sana kızgın olurum ve senin başka bir noktada istediğini ben yapmam gibi ayrı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Eğer bunu konuşmazsak çocukta sıkıntı çıkar. Evet, biz dini noktaları konuşuyoruz. Bunlar çok uzun süren noktalar. Tekrar edeceğiz, devam edeceğiz. Bugün süremizin yettiği kadar sizinle konuları paylaşmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki hayata dair her konu, her nokta bizim alanımıza giriyor. Bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Haftaya bu noktalarda ve başka konularda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Destek attı.